Sayfa 235. Moskova Nehri iki yanındaki karlı rıhtımların arasından küçük buz parçaları taşıyarak akıyor. Kremlin'in nehre bakan kızıl tuğla duvarlarının önündeki ağaçlıklı geniş yolda yürüyorlar. Ağaçlar, duvarların üstü, kiliselerin soğan kubbeleri, sarayın kuleleri, burçları ve karşıda uzakta Lenin tepeleri karla kaplı. Bu sonsuzmuş gibi görünen beyazlığın ortasında Kremlin'in yakut yıldızları ile kızıl bayrağı bembeyaz bir gömleğin üstünde birkaç damla kan gibi duruyor. Moskova'nın büyüsü, gizemi, efsanesi bütün bunlar işte. O gizemi, o efsaneyi umutlarımızdan, hayallerimizden, devrimci romantizmimizin sınır tanımayan gücünden, büyük Rus romanlarından, Nazım'ın şiirlerinden, devrim edebiyatından süzerek biz yaratmadık mı? Ona gençliğimizin coşkularını, saf yüreklerimizin sorgusuz, sualsiz inancını, kendini büyük bir amaç uğruna feda etmenin kurban psikolojisini biz katmadık mı? Moskova Kızıl Meydan'dı, Kızıl Meydan ise isyanın, kurtuluşun, ezilenlerin şahlanışının ve yakut bir yıldızı simgelenen ütopyamızın merkeziydi. Birden içinde geriye dönmek, karlar içinde yuvarlanarak buzlarda kayarak Kızıl Meydan'a çıkmak için dayanılmaz bir istek duyuyor. Belki arın daha oradadır. Çevrelerindeki koruma, güvenlik gizli ajan ağına rağmen bir an için gözleri yeniden buluşabilir. Geri dönmek, yeniden yaşamak istediği arın mı, 20 yaşımı tutkulu bir aşk mı, tenin çağrısı mı, kendi toprakları mı, İstanbul mu, küçücük oğlu mu yoksa? Bilmiyor. Günlerin neyin beklendiği bile tam bilinmeyen uzun bir bekleyiş olduğu bu sürgün ve göcebe yaşamdan yorulduğunu düşünüyor. Yavaşça kendi kendine konuşur gibi fısıldıyor. Dönmeliyim. Dönmek istiyorum. Buradan gitmek istiyorum. Henüz koşullar el vermiyorsa, Türkiye'ye dönmem olanaklı değilse bile bir batı ülkesine, örneğin Fransa'ya gidebilirim. Evet, Fransa iyi olur. Oraya alışığım. Dostlarım var. Çalışabilirim. Çocuğu yanıma alabilirim. Hiç vakit kaybetmeden en kısa zamanda gitmek istiyorum. Sözleri buz gibi havada, ağzından çıkan beyaz dumanlar arasında donup kalıyor. Evliya Çelebi'nin Erzurum'da kışın damdan dama atlarken buz kesip havada asılı kalan kedisi gibi. Sonra sanki sözcük sözcük, hece hece yerdeki karların üstüne düşüyor. Gerginsin, sinirlisin canım. Rus kışı böyle yapar derler. O demin gördüğün Türkler de etkiledi seni. Gel istersen, şehir dışına çıkalım. Örneğin Gorki'ye gidelim. Biraz uzak ama karda çok güzel olur. İçi üşüyor. Her şeye bir cevabı, bir çaresi var. İşine gelmeyen şeyleri anlamazlıktan gelir, savuşturmaya çalışır. Önlemlerini almak için zaman kazanmaya bakar. Çok iyi taktisyendir demeleri bu yüzden olsa gerek. Giderek öfkelendiğini hissediyor. Bu kadar basit değil Ömer diyor. Bu muhteşem şehir, devrimci söylencelerimiz, Sovyet yoldaşlarımız, partimiz şerefine kaldırılan kadehler, atılan nutuklar, sabahın köründe başlayıp akşamlara kadar süren Rusça derslerim, Marksist felsefe doktorası çalışmalarım, parklar, bahçeler, heykeller, geziler, altın olmadığını bildiğim yaldızlı kubbeler, yakut olmadığını bildiğim kızıl yıldızlar, Bolşoya davetiye bulmanın sevinci, Nazım'ın mezarını ziyaret etmenin kederi, kocam mısın, yoldaşım mısın, ne olduğu belirsiz ilişkimiz. Boğuluyorum, anlasana. Burada mutlu olduğumuzu sanıyordum. Ben gerçekten de fark etmedim sıkıldığını. Bu şehri sevdiğini söylemiştin. Sesinde şaşkınlık var. Sanki karısının sözleri gerçekten de donup yere düşmüş gibi ayaklarının altındaki karlara bakıyor. Burayı sevdiğini sanıyordum diye tekrarlıyor. Öyle sanıyordu ve gerçekten şaşırmıştı. Ülkü Moskova'ya geleli tam 3 yıl olmuştu. Karısının yanına gönderilmesi gerçek bir ayrıcalıktı. Kendisini hem partiye hem de Sovyet yoldaşlara teşekkür borçlu sayıyordu. Çocuğun Türkiye'den çıkarılıp yanlarına gönderilmesi biraz gecikmişti doğru. Ama bu da kimsenin kabahati değildi. Öncelikler vardı kuşkusuz. Ülkünün ana ve kadın içgüdüleriyle ilgili anlayamadığı, kabullenemediği öncelikler. Çocuğun getirilmesi için ne ölçüde çabaladığını, ne kadar asıldığını düşündü. Her zamanki alışkanlığıyla eksikliği Sovyet yoldaşlarda değil, partide değil, kendinde buldu. Bir kez yazılı olarak başvurmuş, bir kez de utangaç bir şekilde laf arasında hatırlatmıştı. Kendine karşı ilki edindiği acımasız öz eleştiri süzgecinden bir kez daha geçirince, kendisinden başka kimseye itiraf edemeyeceği bir utanç duydu. Çocuğun gelmesini istememişti. Bunu, ülkünün vazgeçebileceği bir istemi saymış, gerçekçi bir değerlendirmeyle çocuğun birçok konuda ayak bağı olacağını düşünmüş, deyim yerindeyse işi kendi akışına bırakmayı yeğlemişti. Çocuk senin çocuğun değil Ömer Ulaş. Hep seninmiş rolünü oynadın ama senin olmadığını hep içinde duydun. Ülkeye ne bahasını olursa olsun sahip olmayı istediğin dönemlerde Ne kadar uzakta kalmış bir dönem. O senin oğlunsa benim de oğlum demek kolaydı ve şövalyece bir davranıştı. Kimse bilmese bile kendine karşı fiyakası vardı. Peki ya şimdi? Benimle sevişmiyorsun, yatmıyorsun, cinsel hayatımız yok demek istiyor ülke açık açık. Karısına neredeyse öfke duyuyor. 3 yılda kaç kez yattık, cevabı düşünmekten kaçınıyor. Üstelik yattıysak da ne oldu? Ürperiyor, iktidarsızlığının sadece karısına karşı olup olmadığını sınamak için kuracağı her ilişkinin durumu daha da güçleştirecek sonuçlar olacağını biliyor. İktidarsızlığından da sonuçlarından da korkuyor. Ingrid'le ilk yattığı gece sarhoştu. Baltık ülkeleri gecesiydi. Geç saatlere kadar vodka içilmiş, geceye katılanlar kendi ulusal yemeklerini, içkilerini, kıyafetlerini sergilemişlerdi. Soğanlı, tatlı soslu çiğ ringa balığı ile patates salatasını yutmaya çalışırken vodkayı biraz fazla kaçırmıştı. Son zamanlarda adeti olmadığı kadar çok içtiğini farkındaydı. Bu yaştan sonra alkolik olacak halim yok ya. Bu türden toplantılarda hep yapıldığı gibi o gece de internasyonel söylenmişti. Her zamanki gibi büyük toplantı salonunda, sahnedeki şefin yönetiminde resmi biçimde değil, ortak bir türkü söyler gibi oturdukları yerden içkilerini yudumlayarak belki biraz da kendiyle dalga geçercesine. Ingrid hemen yanı başındaydı ve hangi dilden söylediğini sormuştu. Türkçe demişti övünerek. Üniversitede öğretim üyeliği yıllarında zaman zaman yurt dışına, Avrupa'ya çıktığında aşağılanmaktan duyulan korkuyla Türk olduğunu gizleme, Türk olmaktan eziklik duyma gibi kendine bile itiraf etmeyi utandığı duygular, burada sosyalizmin başkentinde, hele de dünyanın dört bir bucağından gelmiş komünistlerin, partililerin bulunduğu uluslararası toplantılarda övünç ve kendine güven duygularına dönüşüyordu. Ömer Ulaş burada kendine güvenli, huzurlu, eşit hissediyordu. Ki üstelik açık kimliği bilinmese de herkes onun önemli bir yoldaş olduğunu biliyordu. Türkiye'de faşizm var, güçlükleriniz var demişti Ingrid kötü bir Rusça ile. Bir an partinin değerlendirmesine ters düşen faşizm sözcüğünü düzeltmeyi düşündüyse de vazgeçmiş. Güçlüklerimiz çok büyük demekle yetinmiş. Kadının o halde güçlükleri unutmak için biraz daha dans edelim teklifini hem ayıp olmasın diye hem de içkinin verdiği gevşeklik için de hemen kabul etmişti. Sarışın, biraz tombulca, elmacık kemikleri çıkık, masmavi gözlü bir kadındı. Eskişehir'deki akça pakça Tatar güzellerini hatırlatıyordu. Dans ederken kadını arzuladığını fark etmiş, o da bunu anında algılamıştı. Türkiye'den ayrılalı neredeyse 2 yıl olacaktı, hiçbir kadınla ilişki kurmamış, bu konuları düşünmemişti bile. Cinsel yönü ağır basan biri değildi. Ama o gece kollarının arasındaki diri vücudu, göğsüne yaslanan dolgun memeleri bir kadın sıcaklığını istiyordu işte. Ömer Ulaş sonraları o geceyi sık sık hatırladı. Labirent gibi koridorlardan geçip Ingrid'in odasına girer girmez kapıyı içeriden kilitleyen geç adam, alışık bir hareketle üstündeki her şeyi bir anda çıkarmış, odanın soluk ışığında buğday sarısı teni, sapsarı saçları ve Rönesans ustalarının resimlerinden fırlamış, iri dolgun vücuduyla çırılçıplak kalmıştı. Hayatında belki de ilk kez üst üste doyuma ulaşırken ve defalarca sevişirken, sarıldığı vücuttan, sevişme eyleminin kendisinden ve kendi hazından başka şey düşünmemişti. Sabahın erken saatlerinde koridorlarda kimseye görünmeden kapıdan dışarı çıkmaya çalışırken gece olanları düşünmüş, 50'sine yaklaşmışken içinde uyanan, kendini bile hayrete, biraz da korkuya düşüren şehvet duygusunun ve mükemmel doyumun nedenini bulmuştu. Ingrid'le sevişmenin başı, sonu, geçmişi, geleceği, sevişme eylemini aşan veya gölgeleyen hiçbir yanı yoktu. İki cinsellik nesnesi, hazdan başka hiçbir duygunun, hele de aklın, anıların, hesapların, kurguların işin içine karışmadığı bir boşlukta buluşmuşlardı. Hangisinin ne düşündüğü, ne düşüneceği, kimin ne diyeceği, ne yapacağı önemli değildi. Kişisel tarihleri, kimlikleri, gelecekleri yoktu ve olmayacaktı. Neden sonra karısını düşündüğünde onu aldattığı duygusuna bile kapılmamıştı. Aynı kategoride, aynı düzlemde ilişkiler değildi bunlar sanki. Yine de ülküyle tek bir defa, o da ilk kez trende seviştiklerinde buna yakın bir zevk aldığını kendine itiraf etmiş, istemese de bir karşılaştırma yapmıştı. Bir süre sonra bir başka kadınla sevişmiş olma düşüncesinin yarattığı iç huzursuzluğunu ve kendinden memnuniyetsizliği ise tanıştığımızda başka birinin kadınıydı. Evlendiğimizde o adamın çocuğunu taşıyordu düşüncesiyle bastırmaya çalışmıştı. Ingrid ile ilişkileri aynı yoğunlukta olmasa da kadın ülkesine dönene kadar sürdü. Garip bir rastlantıyla Ingrid'in Moskova'dan ayrılması ülkünün gelişine denk düşmüş, çıkabilecek birçok sorun böylece atlatılmıştı. Ingrid'den ülkeye hiç söz etmedi. Ama Moskova'ya ilk geldiği gece ülke onun için hazırladığı ikinci divanda uyumayı reddedip şu yatak koltuğu aç da birlikte yatalım dediğinde adeta panikledi. Annelerinin umumhaneye gittiklerini anlayacağından korkan toy delikanlılar gibi hissetti kendini. ve o gece karısının bütün sokulmalarına açıkça dile getirmese de okyanışlarıyla sıcaklığıyla hissettirdiği sevişme isteğine ve karısına sıkıca sarılmasına rağmen cinsel ilişkiye girmekten kaçındı. Organının sertleşmeyeceğini, başarısız olacağını biliyordu. Sonraki günlerde durumu geçici bir iktidarsızlık saydı. Ingrid'le yaşadığı sadece tensel ve cinsel olan, hep öyle kalan, ilişkiyle bağlantısı olamazdı iktidarsızlığının. O ilişki yaşanmış ve bitmişti. Yaşanırken güzeldi, doyurucuydu. Daha fazlasını ikisi de ne istiyor ne de bekliyordu. Ayrılma günü geldiğinde iki eski dost gibi yanaktan öpüşmüşlerdi. İçinden Ingrid'e ufacık bir anı, Moskova günlerini hatırlatacak bir armağan vermek gelse de hemen vazgeçmişti. Yaşanmış ve bitmiş bir ilişkiydi bu. Hatırlanması gerekmiyordu. Kadını havaalanına götürecek resmi araba uzaklaşırken içinde duyduğu soğuk boşluk ve göğsündeki karıncalanma çabuk geçmişti. Zaten kardeş partilerin bir toplantısına gitmesi gerekiyordu. Ülkü 3 yıldır Moskova'daydı. 3 yıldır beraberlerdi. Bütün çabalara rağmen biraz daha geniş bir ev bulunamamıştı. Hala o tek odayı paylaşıyorlardı. Karısı belki de ona sıkıntı ve acı vermemek için iktidarsızlık konusunun üstüne gitmiyor, ikili ilişkilerde sorunların konuşarak aşılabileceğine inandığı halde neyse ki bu konuyu artık hiç açmıyordu. Sessizce kendi küçük divanında yatmaya başlamıştı. Sadece bir kez sevişmenin erkeğin organının sertleşip dişinin içine girmesinin ibaret olmadığını, insanlar birbirlerini arzuluyorlarsa sevişmenin ve doyuma ulaşmanın çok değişik biçimlerini bulabileceklerini, cinselliğin kadın erkek ilişkisinin özü olduğunu bütün açık sözlüğüyle söylemişti. Ömer cevap vermemiş, susmuş ama o günden sonra karısına hiç dokunmaz, sarılamaz olmuştu. Çıplak tenini değerse çarpılacağı büyülü bir yaratık, bir tabuydu sanki Ülkü. Yine de karısının Moskova'da mutlu olduğunu, kendi hayatını anlamlandıran şeylerin karısını da mutlu ettiğini sanıyordu Ömer. Şu yakut yıldızların, Kızıl Meydan'ın, bu efsane şehrin, tarihin en şanlı ayaklanmasını gerçekleştirmiş bu halkın içinde onlarla birlikte yaşamak, günü geldiğinde kendi ülkesinde işçi sınıfı iktidarını kurmak için gerekli donanıma edinme olanaklarını önüne serili bulmak bile yetebilirdi insana. İktidar beni fazla ilgilendirmiyor. İşçi sınıfı iktidarı bile olsa demişti Ülkü kızgın bir gününde. Sonra belki de tıkanmış cinsel hayatlarını gönderme yaparak ya da bu konudaki duyarlılığı yüzünden Ömer'e öyle gelmişti. Cinseliyle de siyasalıyla da iktidar erkeklerin sorunu. Onu kazanmak da kaybetmek de erkeği çirkinleştiriyor diye eklemişti. Belki de hakkı var. Belki biz erkekler de kediler gibiyiz. Kendi iktidar alanlarını bıraktıkları kokuyla işaretleyen ve o alanın içine başka kedileri sokmayan hırçın, kavgacı kediler gibi. O alanın dışına çıktığımızda ya da iktidar alanımızı kaybettiğimizde çöküyoruz. Yine de karısının değerlendirmesinden incinmişti. Giderek farklı diller mi konuşmaya başladık yoksa? Ömer Ulaş bu ülkeyi seviyordu. Bu ülkenin sergilediği değerleri seviyordu. O değerlere inanmanın, o değerleri egemen olması için savaşmanın hayatını anlamlandırdığını, kendinden memnun olmasını sağladığını biliyordu. O değerlere ulaşmanın tek yolu ise siyasal iktidardı. Gerisi gerçekle ve hayatta ilişkisi olmayan bir devrimci hayalden ibaretti. Ülkünün sırtında yumurta küfesi yoktu. İktidar olgusu dışında bir devrim düşlemekte, iktidarı eleştirmekte özgürdü. Ama o bunu yapamazdı, düşünemezdi bile. Moskova nehrinin kıyısında, Kremlin'in yüzlerce yıllık duvarlarının altında kuzeyden gelen dondurucu rüzgara karşı duran karısına baktı. Başını omuzları arasına çekmiş, kollarını göğsünde kavuşturmuş, soğuktan korunmaya çalışan kadın, karların ortasında dünyada yapayalnızmış gibi geldi birden. Aralarına nedenini tam bilmediği öyle bir uzaklık girmişti ki, onu kucaklayıp yalnızlığından kurtaramayacağını, içini ısıtamayacağını, burada tutamayacağını biliyordu. Burada mutlu olduğunu sanıyordum canım diye tekrarladı. Ama gerçekten bu kadar istiyorsan geri dönebilmen için başvuruda bulunurum. Bir şekilde hallederiz. Belki de haklısın. Çocukla batıda daha rahat edebilirsin. Bir kere daha düşün. Seni kalmaya zorlayamam tabii. İçinde keder, isyan, öfke değil, belli belirsiz bir hüzün, bir de kendine bir itiraftan çekindiği bir ferahlama ve özgürleşme duygusu vardı. Evlilik, çoluk çocuk benim hayatıma uymaz derdi gençliğinde. Bunun toy devrimci delikanlı raconu değil, gerçeğin ta kendisi olduğunu düşündü. Rakip tanımayan, paylaşılamayan şeyler var. Aşk ve iktidar gibi. Küçük ve dikkatli adımlarla birbirlerine değmemeye ve buzlu yollarda kaymamaya çalışarak en yakın metro istasyonuna doğru yürüdüler. Ömer'i son kez Leipzig'te görmüştü. O puslu, kasvetli, kederli şehir. Tren istasyonları içini çocukluğundan beri ne olduğunu tam çözemediği kötü duygularla, tarifsiz bir kederle doldururdu. Çocukluğunda hep gece yarıları inilen unutulmuş küçük Anadolu istasyonlarının yüreğine saldığı umutsuzluk yüzünden belki de. 10 yıl önce Leipzig'e ilk gelişinde tren kente neden olduğu bir türlü anlaşılmayan 4 saatlik bir rötarla vardığında çocukluğundan ve gençliğinden hatırladığı yalnız ve kederli Anadolu istasyonlarının Leipzig garının ıssızlığı yanında neredeyse bir bayram yeri kadar neşeli kaldığını fark edip şaşmıştı. Gar bir benzeri Batı Almanya'da Frankfurt'ta olan çelik konstrüksiyonluk yapılardan biriydi. Ama tenhalığı ve gelip giden katarların seyrikliği yüzünden neşeli bir tüketiciler kalabalığının küçük büfeleri, dükkanları, kioskları doldurmamasından mı yoksa bu kente ilk geldiğinde havanın yağışlı, puslu olmasından mı terk edilmiş bir yapıya benziyordu. Yol boyu geçtikleri, sonra saatlerce durup bekledikleri bozkırlarda da aynı yalnızlık ve terk edilmiş duygusuna kapılmış, biraz da utanç ve eksiklenmeyle kapitalizmin yapay pırıltısına, hay huyuna alışmışım, ideolojik çizgim ne olursa olsun, iş gündelik yaşama gelince öteki dünyanın insanıyım ben, diye düşünmüştü. Moskova'ya Ömer'in yanına gidebilmek için bürokratik sorunların çözülmesini beklediği birkaç ay boyunca kaldığı bu kenti hiç sevmemişti. Ömer iyi ki Moskova'da görevlendirilmiş, yoksa burada yaşamak zorunda kalacaktık. Şehir 40 yıl geride kalmış savaşın yaralarını hala taşıyordu. Yüzyıl başından ya da 19. yüzyıldan kalmış kara suratlı eski taş binaların bir bölümü oldukları gibi bırakılmış, terk edilmişti. Yeni yapılan modern sosyal konutlar, işçi siteleri ise cansızlık ve sevimsizlikte o terk edilmiş yapılarla yarışır gibiydi. Belki de şehre haksızlık ediyorum. Orada yaşamadıkça, anıları olmadıkça, geçmişini, parlak günlerini, sorunlarını, insanlarını tanımadıkça, gizli güzelliklerini keşfetmedikçe bir şehri nasıl sevebilir insan? Leipzig'in caddelerinde, sokaklarında dolaşırken isli, rutubetli, ağır hava altında ezilecekmiş gibi gelirdi ülkeye. Nefes almakta zorlandığı olurdu. Uzun yıllardır orada yaşayan bir yoldaşa, "Burada da hava kirliliği mi var yoksa?" diye şaka ederek sorduğunda, "Ne sanmıştın? Tabii ki hava kirliliği. Burası Avrupa'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu birkaç kentten biridir. Batı Almanya'nın Ruhr Havzası'nın bütün pisliği rüzgarlarla buraya taşınıyor." cevabını almıştı. Kendilerini buna inandırmak isteseler de hava kirliliğinin, DDR'nin, endüstriyel gelişme mucizesinin kaçınılmaz sonucu olduğunu herkes biliyordu oysa. Hiç ısınamadığı bu şehirdeki macerasının kısa sürmesine sevinmiş, yıllardır burada sosyalizmin ülkesinde bile farklı kimliklerle daracık bir çevrede illegal yaşayanlara saygısı artmıştı. Ben dayanamazdım duygusu ve eksiklenmesi. Peki onlar nasıl dayanıyorlar? Daha doğrusu dayanabiliyorlar mı? Leipzig'dekilerin kaç kişi olduğunu bilmiyordu. Belki 15, belki 20 kişi. Böyle şeyler sorulmazdı. Kimisi neredeyse 50 yıldır Türkiye dışında yaşayan eski kuşak, 70'lerden sonra çıkanlar ve 80 sonrasında gelenlerle parti merkezinin önemli bölümünün Leipzig'te olduğunu tahmin ediyordu. Leipzig'in gönüllü sürgünleri bu bir avuç yabancı binlerce mil uzaktaki ülkelerinde bir gün mutlaka gerçekleşecek devrime inanıyorlar. Uzaklığın ve göçmenliğin katmerlediği bir romantizmle devrim için çalıştıklarını, devrim uğruna hayatlarını feda ettiklerini düşünüp bundan haz duyuyorlardı. Şehrin kasvetli ve ağırlığı hepsinin üstüne çökmüş gibiydi. Hepsi bir örnekleşmişti sanki. Örneğin Türkiye'den tanıdığı şu sevimli çift, 12 Eylül öncesinde Türkiye'deyken cap canlı, neşeli, hatta biraz uçuk tiplerdi. Tam da bu yüzden hoşlanırdı onlardan. Oysa şimdi dünyadan soyutlanmış olarak yaşadıkları bu kentte, dünya devriminin bütün yükü omuzlarına yüklenmişçesine ciddi ve ağırbaşlı havalara girmişlerdi. Eskiden açık yüreklilikle rahat rahat tartıştıkları konular burada tabu olmuştu sanki. Suskunluklar, anlamlı bakışlar, işin o tarafını karıştırma, bunu biz bilemeyiz. Sovyet yoldaşlar böyle diyorlarsa elbet bir bildikleri vardır türünden uyarılar, açık ve içtenlikli sohbetlerin yerini almıştı. Burası kitlelerin içinde balık olma hayaliyle yola çıkmış devrimcilerin yakalanıp hapsedildiği daracık bir akvaryuma benziyordu. Akvaryumun bulanık sularında kuyrukları birbirlerine değerek yüzüp duran balıklar, daracık dünyalarının aldatıcı gerçeklerini yaşayabilmek için zorunlu hayallere, taşlaşmış inançlara ve kendi yanılsamalarına mahkumdular. Akvaryum benzetmesini yaptığı zaman Ömer gülmüş, "Haklısın," demişti, "ben de bir süre Leipzig'te kaldım. Şehrin bir kabahati yok. Bütün DDR taşrası gibi kendi içine kapanmış, sönük bir şehirdir Leipzig. Üstüne üstlük illegal partilerin, merkez komitelerini bir sürü gizli kapaklı işi barındırdığı için daha da resmi, bürokratik, ağır bir havası vardır. Akvaryum yasaları geçerlidir orada. Yine de kabul et ki hiç de kolay değil oradakilerin yaşamı. Bir kez kuşkuya kapılırlarsa, içlerini inançlarını kemirecek en küçük bir kuşku tohumu girerse, neden buradayım sorusuna bütün yürekleriyle cevap veremezlerse yaşayamazlar. Yine de itiraf etmeliyim ki Moskova'ya gelince kendimi daha mutlu, daha hafif hissettim. Senin benzetmeni sürdürecek olursam cam kavanozdan açık denize çıkmış gibi oldum. 10 yıl sonra Leipzig garı bütün olumsuz anlara inat, renk renk, cıvıl cıvıl, pejmürde, kararsız ve serseri bir kalabalığa kucak açmış, hiçbir treni beklemeyen, hiçbir trene binmeyecek olan siyah meşin ceketli punk taklidi gençler, batıdaki ülküdaşlarına benzemeye çalışan dövmeli, dazlak kafalı neonaziler, sapsarı saçlı, uzun bacaklı genç orospular, renk renk zevksiz, abur cuburla dolu dükkancıklar ve blücinden porno dergilere, eski DDR bayraklarından Sovyet askerlerinin kızıl yıldızlarına kadar akla gelebilecek her türlü ıvır zıvırı bir arada sergileyen tezgahlarla eski istasyon, gerçeküstü bir film dekorunu andırıyor. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra eski Doğu Almanya'da gündelik yaşam konulu bir röportaj için geldiği kent, kendi geçmişi gibi bir zamanlar oradan geçmiş olanların anılarına da ihanet ediyor. Fethedilmiş, düşmüş, teslim olmuş bir kale burası. Yenilgisini sarhoş olup sızarak unutmaya ya da kutlamaya çalışıyor. Peronun başında bekleyen Ömer'i uzaktan göründüğünde heyecanlanıyor. Bu yorgun, yaşlı, yoksul görünümlü adam kocam benim. Yıllardır görüşmemiş de olsak, hala resmen onun karısıyım. İlerideki günlerde o buluşma anını ne zaman hatırlasa içinde derin, karanlık bir kuyu açılacak. Ömer'i görüyor. İşte bir insan yaşamının özeti, yaşamlarımızın özeti diye düşünüyor. Alevler çoktan sönmüş ama küller hala sıcak. Ömer yüzünde daha önce görmediği yorgun, buruk bir gülümsemeli karısına doğru yürüyor. İkisi de koşmuyorlar, acele etmiyorlar. Bu anı uzatmaya, alışmaya ihtiyaçları var. Adam kamburu çıkmış gibi hafifçe öne eğilerek yürüyor. Tepesi iyice açılmış, kalan saçları beyazlaşmış. Üzerinde bir zamanlar şık olduğu anlaşılan eski bir trenç kot, üniversitede öğretim üyeliği yıllarında giydiği bir Burberry olmalı. Ülkü bej rengi trenç kotu Ankara'da belki de ilk tanıştıkları günden hatırlıyor. Kaç yıl olmuş? 20 mi? Kafasının içinde burgu gibi dönüp duran o acı dizeler. Aragon'un insanı yaşadıklarını isyan ettiren dizeleri. Bir başka kader için, zafer için süslenmiş hüyenik askerlere benziyor hayat. Mutlu aşk yoktur. Ne kadar oldu görüşmeyeli? 5 yıl mı yoksa daha mı fazla diye düşünüyor Ömer karısına doğru yürürken. Ona Moskova'da boğulduğunu, büyük ütopyalarının kutsal kentinden, devrimin mabedinden çıkmak istediğini söylediğinde önce bir anlık bir öfke sanmış ve inanamamıştı. Oğlunu özlediğini, çocuk için endişelendiğini düşünmüş, çocuğu en kısa zamanda getirteceğini inandırmaya çalışmıştı karısını. Sorun bu değil demişti genç kadın. Umut yanımıza gelse de burada kalmak istemiyorum artık. Sorun seninle benim, ikimizin arasında. Böyle kuruyup giden ilişkilere dayanamam ben. Aramızda hiçbir şey kalmadığını, ne varsa hepsinin tükendiğini fark etmiyor musun? Cinsel hayatımızdan mı söz etmek istiyorsun? Rahatsızlığımı mı, yani iktidarsızlığımı mı vuruyorsun kafama? Öz denetimini kolay kaybetmeyen, siyasal alanda olduğu kadar özel yaşamında da sakin ve soğukkanlı görünmeye önem veren adam sarsılmış ve sinirlenmişti. Geçeceğimiş, düzelecekmiş, yokmuş gibi davrandıkları tabu konu ilk kez açılmış, anlayış maskesi takılmış, riyakarlık nihayet aşılmış, suskunluğun için için işlettiği yara deşilmişti. Kafana vurmuyorum ama kadın erkek ilişkisinde cinselliğin önemini sen de benim kadar bilirsin. Benim asıl söylemek istediğim bu değil Ömer. Aramızdaki uzaklık, iletişimsizlik senin organının kalkıp kalkmamasından çok daha derin, çok daha önemli. Bu iktidar lafından da nefret ediyorum. Söylemek istediklerimi saptırıyor. Birbirimizi acıtmak için ille de bu sözü kullanacaksak peki o zaman. Senin o anlamda iktidarsız olman umurumda değil. Aramızda kadın erkek ilişkisi anlamında duygular, bağlar kalmış olsaydı senin durumuna rağmen yine de çok güzel sevişebilirdik. Birbirimize vücutlarımızla da yakın olabilirdik. Hatta belki taş gibi bir erkeklik organından çok daha doyurucu, çok daha zevkli olurdu böyle bir sevişme. Benim anlatmak istediğim artık birlikteliğimizi korumak, güzelleştirmek, zenginleştirmek için hiçbir şey yapmaya ihtiyaç duymuyor olman. Küçük Prens'in dediği gibi gülleri, dostlukları, sevgileri sulamak gerekir. Sözünü tamamlamasına vakit bırakmadan, "Bıktım şu Küçük Prens fantezisinden," diye bağırmıştı. Kutsal kitap sanki. Senin derdin nedir kızım biliyor musun? Senin derdin, senin derdin. Mac, en önemli şey bu değil mi hayatta? Ama benim için değil. Öyle olsaydı bunca yıldır bakardım bir çaresine. Üstelik eğer iktidarsızsam yine senin yüzünden. Neden başka kadınlarla iktidarsız değilim? Neden sen gelmeden sorunum yoktu da seninle böyle oluyorum? Seni doyuramamaktan korkuyordum. Hep korktum bundan. Seni başka erkeklerle kıyaslanmandan, benden daha az zevk almandan korktum. Unutma, ilişkimiz başladığında seni hamile bırakan sevgilinin yatağından yeni çıkmıştın. Birden panik içinde susmuş, olduğu yerde sessiz ve hareketsiz kalmıştı. Ülkü'nün ilk algıladığı, adamın kendi sözlerinden duyduğu dehşet, korku ve çaresizlik oldu. Sanki kendindeki dönüşümü kavramakta güçlük çeken, hayvansı kıllarla kaplanmış vücuduna bakıp kendini tanıyamayan bir doktorca yakıldı. Sanki o anda orada ölecekmiş gibi de ölmeyi bile beceremiyor gibiydi. Ne kızgınlık, ne kıskançlık, ne hakarete uğramış olma duygusu, hayır hiçbiri değil. Sadece acıma ve utançtı genç kadının içindeki duygu. Saygın Ömer Hoca, işçi sınıfına ve devrime adanmış bir ömür, lekesiz bir komünist kimlik, soğukkanlı, deneyimli, şerif yoldaş. Onu bu hale ben mi getirdim? Her insanın kaldırabileceği ve kaldıramayacağı şeyler vardır. Kendisine karnı burnunda gelen karısını kaldıramamıştı demek. Cinsel özgürlükten yana, açık fikirli, kadın erkek eşitliğinin inanmış savunucusu Ömer Hoca, bir rolden, bir yanılsamadan mı ibaretti? Belki evet ama asla bir kandırmaca değil, kendinin de inandığı bir yanılsama. Lütfen sakinleş dedi yumuşak bir sesle. Seni bu kadar öfkelendirdiğim için özür dilerim. İncitmek istememiştim. Roller tersine dönmüş, hoşgörülü olgun, sakin eş rolü kendine düşmüştü. Artık hiçbir umudu kalmamış, aslında çoktan bitmiş, kendileri bile tam fark etmeden damla damla tükenmiş bir ilişkinin son sahnesi oynanırken, sakin ve olgun görünmenin ne kadar ikiyüzlü bir davranış olduğunu düşünüp kendinden utandı. Madem bu kadar çirkinleştik, o zaman sonuna kadar götürelim dedi adam. Evet, bir başka kadınla birlikte oldum. Buradaki kuzeyli kadınlardan biriyle. Sen Moskova'ya gelmeden kısa bir süre önce ülkesine döndü. Onu bir daha görmedim. Beni tanırsın. Belki de içten içe bu ilişkiyi, yani kendi zaafımı, seni aldatmış olmayı hazmedemediğimden sana yaklaşamadım. Belki de içimde birikmiş bir hınç vardı sana karşı. Belki geçmişini hazmedememiştim. Ne de olsa küçük bir kentin bir işçi ailesinden geliyorum ben. İnsan yetiştiği çevrenin değerlerini ne kadar aşabilir ki? O köhnemiş değerleri aştığını, hepsinin üstüne yükseldiğini sanırsın, kendine yepyeni bir kimlik yaratırsın, sonra bir gün dehşet içinde hiç değişmediğini fark edersin. Birbirlerinden saklayacak hiçbir şeyleri olmayan iki eski dost gibi konuşmaya başlamışlardı. Evlilik ilişkilerinin bittiğini ikisi de biliyor ve bu onları rahatlatıyor, birbirlerine yaklaştırıyordu. Ne zamandır bu kadar açık yürekli, bu kadar yakın olmamıştık birbirimize diye düşünmüştü Ülkü. Gece geç saatlere kadar cevizli ve biberli vodkalarını yudumlayarak konuşmuşlar, dostluklarının pekiştiği Ankara günlerine dönmüşlerdi sanki. Ömer peronda ağır ağır yürüyerek yaklaşıyor, yaşlı bir ağabey gibi uzun yıllar görmediği, çok özlediği bir dost gibi sarılıyor karısına. Yine röter yaptı bu tren. Sosyalizm döneminde insanlar başlarına gelen her kötülüğü, aksayan her işi sosyalizme fatura ederlerdi. Al sana kapitalizm, trenler yine röter yapıyor. Karısının elindeki küçük seyahat çantasını alıyor. Bütün eşyan bu mu? Sana telefonda söylemiştim, sadece 2 gün kalacağım burada. Hem seni görürüm hem de eski halini bildiğim için Leipzig'teki değişimi daha iyi gözleyebilirim diye düşünmüştüm. Şehri bilmem ama gar çok değişmiş. Eskiden ıssızdı, şimdi panayır gibi. Şehir de değişti. Artık akvaryumlar kırıldı, balıkların kimi öldü, kimi ortamı uydu. Bizim takımdan, senden başka kalan var mı buralarda? Kimse kalmadı sayılır. Çoğu batıya geçti. Ağız alışkanlığıyla batı diyorum. Birleşmeden sonra doğusu batısı kalmadı işin. Yine de göreceksin. Berlin'de bile hala doğu ile batı var. Duvar yıkıldı ama insanların kafasındaki, anılarındaki duvarlar kolay yıkılmıyor. Daha yıllar sürecek acılar çekilecek. Neyse, uzun uzun konuşuruz bunları. Önce seni oteline götüreyim. Gardan çıkıyorlar. Hava yine nemli, ağır, kurşuni, gri şehir yine eskisi kadar kederli. Sayfa 249. Ben de burayı terk etmeye hazırlanıyorum diyor adam. Zaten bütün kardeş partilerin temsilcileri çoktan çıktılar. Haklısın, çekilmez bir şehir burası. Üstelik de neonazi kaynıyor. Kim derdi böyle olacağını? Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Gidebileceğim fazla yer yok. Batıya alışkın değilim ben. Bir süre Berlin'de falan kalırım. Sonra bürokratik pürüzlerimi halledip pasaport almaya çalışıp Türkiye'ye dönerim herhalde. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı. Resepsiyondan anahtarını alıp küçük valizini odasına koyduktan sonra otelin altındaki kahvede buluşuyorlar. Konyağını ve kahvesini yudumlarlarken kendini bu değerli şehirde ilk kez mutlu hissediyor. Ömer'i yeniden gördüğü için olmalı. Seni özlemişim diyor adama. Ben de. Yaşlanmışsın, sen de. Gülüyorlar. Dingin, rahat ve dostlar. Yaşanan bunca olaydan, bunca yıkıntıdan sonra böylesi çok daha iyi. Umut nasıl? Koca delikanlı olmuştur. Neredeyse 20 yaşında. Bilmem inanır mısın ama onu da çok özledim. Çok düşündüm. Umut Türkiye'de. Moskova'dan Paris'e geçtiğim zaman iş bulur bulmaz yanıma getirttim. O zaman 15 yaşındaydı. Çok mutlu olmadı. Dil güçlüğü çekti. Uyum sağlayıp arkadaş edinemedi. Bilirsin, küçükken bile öyle şikayet eden, şımarık gürültücü bir çocuk değildi. Biraz içine kapalıydı. Sen gittikten sonra büsbütün sessizleşti ve yalnızlaştı. Oysa arkadaş delisiydi. Arkadaş edinme uğruna yapmayacağı yoktu. O hali hep içimi paralardı. Çocuklar onu da aralarına alsınlar, onu da adam yerine koysunlar, arkadaşlık etsinler diye en sevdiği oyuncaklarını vermekten tut da oyunlarda o hain çocuklar ne isterlerse yapmaya kadar her ödünü vermeye hazırdı. Yine de neden bilmem aralarına almazlardı onu. Hep yalnız kalırdı. Belki de bana öyle geliyordu, bilmiyorum. Sanırım senden sonra benim de kendisini bırakıp gitmemi hiç hazmedemedi. Daha önce de anlatmıştım sana. Neredeyse harika çocuk düzeyinde kolay öğrenen, zeki bir çocuktu. Fransızcayı da kısa sürede öğrendi. Derslerde çok başarılı oldu ama dediğim gibi mutlu olamadı. Fransa'da bizi affetmedi. Haklıydı da. Zaten 3 yıl kaldı Paris'te. 2 yıl önce liseyi bitirince üniversiteyi Türkiye'de okumak istediğini söyledi. Bir iş bulana kadar maddi destek sağlayıp sağlayamayacağımı sordu. İyi bir işim var. Fena para almıyorum. Anneannesinin evinde de kalacak olduktan sonra Türkiye'ye dönmesi sorun değildi. Üstelemedim. Daha mutlu olacaksa gidebileceğini söyledim. Görüyorsun, laf oğlumdan açılınca susmak bilmiyorum. Beni soruyor muydu? Söylemiş miydin ona? Neyi? Gerçek babası olmadığını mı? Tabii ki hayır. Çocukken sorardı. Seni çok özlerdi. Sanırım bütün erkek çocuklar gibi kendini hayat karşısında güçlü ve güvenli hissedebilmesi için bir babaya ihtiyacı vardı. Paris'e yanıma geldiğinde bu konuyu bir kez konuştuk. Senin Moskova'da kalman gerektiğini, ayrıldığımızı, isterse güç de olsa seninle ilişki kurmasını sağlayabileceğimi söyledim. Kalsın dedi. Birden hiç beklemediği, hiç ummadığı bir şekilde gözlerinden yaşlar süzülüyor. Oğlumu çok özledim diyor. Umut, hayattaki en büyük suçum benim. Bu işi beceremedim. Ona sahip olamadım. Her suçun bir bedeli, bir cezası olur. Onu da ödemedim. Oğluma karşı hem suçlu hem de borçlu hissediyorum kendimi. Sürekli suçluluk duygusu. Eski Yunan trajedilerini hatırlatan kader saplantısı, suç ve ceza ikilimi, kurban ve adanmışlık üzerine kurulu Katolik ahlakı, vazife odaklı aile terbiyesi, Kemalist ideolojinin kurtarıcılık misyonu, hepsinin üstüne tüy dikmek için de bir tutam sosyalizm. Bütün bunların mükemmel bir karışımısın sen derdi Ömer. İkisi de bu sözleri hatırlıyor. Adam garson kıza bir konyak daha söylüyor. Karısının yanaklarından sakin sakin süzülen gözyaşlarını parmaklarının ucuyla okşar gibi kurutmaya çalışıyor. Demin sen de yaşlanmışsın derken samimi olmadığını, lafın gelişi öyle dediğini düşünüyor. Ülkü çok değişmiş, zayıflamış, incelmiş. Boyunun uzunluğu, boynunun yılların çizgilerini değerli bir kolye gibi taşıyan inceliği ortaya çıkmış. Eskiden canlı, alımlı ama biraz kabahatlı, biraz sıradan bir genç kadınken şimdi zarif, güzel ve anlamlı. Yaşadıklarıyla zenginleşmiş, hüzünle incelmiş bir güzellik. Adamın içi burkuluyor. Her şey için ne kadar geç. Sadece ben değil, ben de, başkaları da, hepimiz pek çok şeyi beceremedik diyor. Ülkü adamın yanaklarında, kirpiklerinde gezinen parmaklarının titrediğini fark ediyor. Oysa elleri hiç titremezdi, sesi de. Kocasının yüzünü inceliyor. Çıkık elmacık kemiklerinin üstündeki deri sanki gerilmiş, şeffaflaşmış, hastalıklı bir rengi var. Dişleri sigaradan ve bakımsızlıktan sararmış, sevimli tavşan gülümsemesini yitirmiş, gülümsemek istediğinde dudaklarının kenarlarındaki derin çizgiler geriliyor ve bu ona kederli bir ifade veriyor. Tıpkı bu şehre benziyor. Bu şehir gibi kederli, çökmüş, teslim olmuş, yenik. Bir sessizlik oluyor. Adam konyağını bir dikişte bitiriyor, bir tane daha ısmarlıyor. Eskiden bu kadar içmezdin. Bak bu doğru. Bir süredir çok içiyorum. Moskova'dayken başladım çok içmeye. Bilirsin, sürekli vodka içilir orada. Buna hem ihtiyacım hem de olanağım vardı. Yani doğal bir şeydi içmek. Sonra her şey yıkıldıktan, buraya geldikten sonra içmeden yapamadığımı fark ettim. Üstelik artık param da yok. Şu baş belası yerden çıkana kadar geçici işlerden edindiğim birkaç kuruşla idare etmek zorundayım. Neyse ki kaldığım küçük daireyi hemen boşaltmamı istemediler. Ellerini masanın üstüne uzatıyor. İkisi de sanki yabancı bir nesneye bakar gibi sürekli titreyen, ince uzun parmaklı, üstleri lekeli, hafifçe buruşmuş, bakımsız elleri seyrediyorlar. Ellerimin titremesi sadece içkiden değil diyor, kabahatini gizlemeye çalışan küçük bir çocuk gibi. Doktor sinirsel olduğunu söyledi. Yorgun olunca, heyecanlanınca, sinirlenince artıyor titreme. Burada daha fazla kalırsan iyice yıpranacaksın, sağlığın bozulacak. İstersen bir süre için Paris'e gel. Legal pasaport falan gibi bürokratik işleri halledebilirsin herhalde. Hem biz hala resmen evliyiz. Bu Fransa'da oturma izni almak da işleri çok kolaylaştırır. Bu anı bir başka zaman, bir başka yerde yaşamış olma duygusu. Tahliye olduktan sonra Ankara'da otelde buluşmuştuk. 7 aylık hamileydim. Yanlış anlama. Çocuğun benden olduğunu sanmaları ve evlenmemiz işleri kolaylaştırır demişti. İkisi de aynı anda hatırlıyor. Tavşan gülüşünün yerini almış o acı gülümseme yayılıyor adamın yüzüne. Ödeşiyor muyuz yoksa? Ama hayır, çoktan ödeşmiştik biz. Kalabalık, gürültülü bir kahvenin ortasında olmasalar, garson kız içkisi kadar bahşişinde bol olacağını umduğu masanın çevresinde dönüp durmasa, Ömer'in boynuna sarılıp avaz avaz ağlayacak. Paris'e senin yanına gelemem, bunu yapamam, oralarda yaşayamam, kaybolurum. 20 yıl önce olsaydı kolaydı. Dünya beni korkutmuyordu o zamanlar. Taş gibi imanımızla dünyanın bütün ülkelerinin malımız olduğunu sanırdık. Biz önde, bütün ülkelerin işçileri arkamızda, dünyayı fethe çıkmıştık. Fransa'sı da birdi, Şili'si de. Ama şimdi korkuyorum. İmkan olursa, becerebilirsem Türkiye'ye dönerim belki. Gerçeği söylememi istersen, henüz buna da cesaretim yok. 20 yıldır Türkiye'de olsun, sosyalist ülkelerde olsun, gettolarda yaşadım ben. Hayallerimizin, büyük ütopyamızın gettolarında. Artık gerçek yaşam ürkütüyor beni. Bu mezar şehirde ya da sosyalist cennetimizin yıkıntıları arasında bir fare gibi yaşamak daha kolay. Fare mi dedin Ömer Ulaş? Sosyalist ütopyamızın gettoları mı dedin? Korkuyor musun? Bu sen misin? Her şey korkunç bir kabus olmalı. Birazdan uyanacağız, hepsi bitecek. Uyanalım, ne olur uyanalım bu kabustan. İnsanlardan, ışıktan, yaşamdan kaçan bir fare değilsin sen. Bunca yıkıntıya, hayal kırıklıklarımıza, yenilgimize rağmen boş ve anlamsız değildi ütopyamız. Ülkünün içinden geçenleri anlamış gibi. Şaşırdın mı diye soruyor. Beni böyle bulacağını beklemiyordun değil mi? Herkes çökse, herkes inkar etse, bir tek Ömer yoldaş dimdik kalırdı değil mi? Hadi itiraf et, hayal kırıklığını. Ama sevinmen gerek. Beni fazla inançlı bulurdun, mümin sayardın, soru sormadığımı sanırdın. Soru sorduğunu bilirdim. Belki hatırlamazsın. Ankara'daki evimde duvarda Nazım'ın aşk şiirlerinden dizeler vardı. Senin sıkı devrimci çocuklar gördükleri zaman utanmıştım. Sen ham halat devrimciliği eleştirmiş, beni cesaretlendirmiştin. Soruları soruyordun, hem de hepimizden daha derin ve doğru soruyordun. Ama sanırım cevaplarından korkuyordun. Açık sözlü olalım. Korktuğum cevaplar mıydı yoksa konumumu yitirmek mi? Çok emin değilim. Bilirsin. Fazla soru sordun mu ya da farklı düşündün mü kafası karışık sayılırdın. Yükseldikçe ne demekse bu kafanın berraklaşması gerekir. Daha doğrusu kafan karışıksa yükselemezsin. Bu yüzden konuşman hatta haykırman gereken yerde bile susarsın. Tabii ki susuşunu yüce amaçlara bağlarsın. Ben kariyeristin tekiyim. Şu çöplüğün horozu olmuşsam eğer bunu erken ötmemeye borçluyum demezsin. Sosyalizmin yüce çıkarları için susmak ve kabullenmek gerekir dersin. Sovyet anavatanını Nazizmin saldırısından korumak, daha doğrusu vakit kazanmak için çevre ülkelerdeki partileri dağıtma emrine uymak istemeyen binlerce yiğit komünistin kara ormanlarda bir gecede öldürüldüklerini bilebilir de bilmezlikten gelirsin. Stalin mahkemelerini savunamazsın tabii ama ötekilerin, Buharinlerin, Zinoviyevlerin de bilerek bilmeyerek emperyalizme hizmet ettiklerini, zaten mahkemelerde de suçlarını kabul ettiklerini şöyle geçerken hissettirirsin. Kişisel tutarlılığını, kendine olan saygıyı yitirmeyi göze alırsın yani. Ne uğruna mı? Sosyalizmin ve proletarya devletinin yüce çıkarları uğruna tabii. Adamın konyak kadehine uzanan elini tutuyor. Artık içme. Daha sakin konuşalım. Bir tek sen değilsin böyle kendini yiyip bitiren. Hepimiz derece derece sarsıldık. Benim de ihtiyacım var konuşmaya, düşünmeye. Hani Nazım'ın o çok sevdiğimiz dizeleri vardı. 100 yıl oldu yüzünü görmeyeli, sesini duymayalı, aklının aydınlığına sorular sormayalı. Dokunmayalı sıcaklığına karnının diyerek bıraktığı yerden alıyor. 100 yıldır bekler beni bu şehirde bir kadın. Sesi titriyor, benim kadınım beni beklemedi diyecekken vazgeçiyor. Karnının sıcaklığına dokunmayan, dokunamayan bendim. Beklemedi, yanımda kalmadı diye suçlamak kolay. Mesele şu ki canım aslında karım demek isterdi. İçtiğim için böyle konuşmuyorum. Aksine bunları düşünmemek, böyle konuşmamak için içiyorum. Aklımın aydınlığına, Hiç güvenmiyorum artık. Belki genel olarak akla da güvenmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Fransa'da falan pek moda şimdi. Postmodernizm. Sosyalizmin bu kasaplanmasının, hayal kırıklıklarının doğurduğu bir tepki biliyorum. Ama bir sürü saçma sapan, yüzeysel düşünce arasında mutlaklaştırdığımız akıldan duydukları kuşkuya katılıyorum. Bak sana bir şey anlatacağım. Bugünlerde buralara bir sürü gazeteci, televizyoncu, araştırmacı falan geliyor. 3 kuruş kazanmam için sözde bir iş uyduruldu bana. Onları gezdiriyorum, bilgilendiriyorum, konuşuyoruz falan. Aslında yıkıntıyı ve yenilgiyi görmek istiyorlar. Yenilince, teslim olunca ne hale geldik bunu araştırıyorlar. Üstüne alınma sakın. Başka bir şey anlatmak istiyorum. Bizler tarihin öznesi olmak için yola çıkmıştık. Tarih yapıcılardık. Geldiğimiz yer magazin basınının veya tarih araştırmalarının hiç fark etmez. Nesnesi, malzemesi olmak işin özeti bu işte. Bu kadar basit. Kendini tarihin öznesi sanırsın ve bir gün bir de bakarsın ki sadece basit bir nesne, malzeme, belge olmuşsun. Yine de artık içme Ömer. Al bir sigara yak. Burada fazla vaktim yok. Sızıp kalırsan seni hiç görememiş olurum. Ben yıkıntıları görmeye gelmedim. O yıkıntıların içinden geldiğimi, senin altında kaldığın duvarların benim üstüme de yıkıldığını biliyorsun. Kendine acımaktan da vazgeç. Bir an önce çıkmalısın bu lanet çevreden. Böyle götüremezsin. Götürmek isteyen de kim? İçi ürperiyor. Yine suçluluk duygusu. Onu yalnız bırakmamalıydım. Çok fazla şey yüklenmişti. Çok inanmış, çok sorumluluk almıştı. Kendisiyle bu kadar sert hesaplaşması doğal. Bu hesaplaşmadan borçlu çıkacağı da açık. O uzun süre kendini kandırabilenlerden değildir. İçini yokluyor. Kocasına karşı saygı, sevgi, aşk kırıntısı gibi duygular arıyor. Adama sadece acıdığını anlayıp kahroluyor. Acımak küçümsemektir. Sevginin düşmanıdır. Daha fazla dayanamayacağını hissediyor. Biraz önce fazla içip sızmasından korkarken şimdi keşke kalkıp gitse ya da sızsa diye düşünüyor. Onu son kez Leipzig'te gördüm. O kederli, kurşuni, yenik kentte. O da tıpkı bu kente benziyordu. Peronun başında durmuş bekliyordu. Neyi? Beni beklese, hele de bunca yıl sonra, elinde ne yapıp yapıp bir yerlerden bulduğu papatyalar olurdu. Yüzünde de muzip bir tavşan gülümsemesi. Oysa elleri boştu. Yüzü de, bakışları da. Papatyaların mimozalara karşı savaşını kaybetmişti. Kaybetmiştik. Bütün savaşları kaybetmişti. Artık hangi ülkenin, hangi garında, hangi havaalanında olursa olsun hiçbir şey beklemiyordu. Ya da bir ömür boyu beklese de kimse gelmeyecekti. Yaşlanmış sandım önce. Yaşlanma umudu bile olmadığını sonra fark ettim. Onu son kez Leipzig'te gördüm. Trenin son vagonundan inmiş bana doğru geliyordu. Hep son anda son vagonlara atlayan, hep gitmek isteyen ama geride bıraktıklarından kolay kolay kopamayan yârim benim. Dop doluydum. Çok şey vardı söylenecek. Tabii ki yaşlanmıştı ama güzeldi. Eskisinden daha güzel ve anlamlı. Üstelik kendine güvenli. Onu böyle görünce kendi hırpaniliğimden, bakımsızlığımdan, çökmüşlüğümden utandım. Onu sevdiğimi düşündüm. Ben sana aşıktım demek istedim ama olmadı. Artık bunların ne önemi ne de dönüşü var. Önemli olan bu akvaryum kentten, Leipzig'ten bir an önce çıkabilmek. Nereye? Şerif yoldaş, Ülkü Ömer dedikçe nasıl da yadırgamıştı bu sorunun cevabını bilmiyordu. Bir yıl önce çağırdıklarında Gorbaçov rüzgarlarının sarstığı Moskova'dan çıkmayabilir, kendini orada yeni bir hayat kurabilirdi. Pek çok şey değişmekte de olsa bildiği, tanıdığı bir yerdi orası. Merkezden geri dönmesi istendiğinde bu talebin aslında Sovyet yoldaşlardan geldiğini her zamanki arkadan dolanma yöntemleriyle Leipzig'tekilere söylettiklerini anlamıştı. Yine de istese konuşabilir, farklı bir iş ve konumda orada kalabilirdi. Ağırına gitmiş, yapamamıştı. Şu sarsıntılar ortasındaki dünyada duvarlar yıkılırken, karşı devrim eline balyozu almış, işçilerin zaferinin simgesi olan meydanlardaki Marx, Engels, hele de Lenin heykellerini parçalarken, kara cübbeli papazlar indirilen heykellere karşı şeytan kovarcasına haç çıkarırken, sosyalizmin ana vatanına da sığınamayacaksa, varsın ip inceldiği yerden kopsun. 70 yılı silip süpüren dalgalığın çevrede oyalanmakla kalmayıp, asıl kaynaklandıkları yere, Sovyet ülkesinde vuracaklarını, o zaman yaşanacak fırtınanın önünde hiçbir şeyin dayanamayacağını seziyordu. Tarihin tekerleğinin tersine dönmeyeceğine inanırdık. Şimdi ise birileri çıkmış, zafer naraları atarak tarihin sonunu ilan ediyor. Olup bitenler konusunda açıkça ve cesaretle konuşabileceği tek kişi, uluslararası ilişkiler masasından Palin'di. Genç yaşta tarih profesörüne yükselmiş, Parti içi dengeleri iyi kullanarak önemli yerlere gelmiş Falin'le Yıldızları ilk andan barışmış, cevizli vodkanın iyisinin nasıl yapılacağı muhabbetinden sosyalizmin sorunlarını tartışmaya geçmeleri fazla zaman almamıştı. Ona iki Türk bir araya gelip rakı içmeye başladıklarında bir süre sonra ne olacak bu memleketin hali diye efkarlanırlar. Fıkracığını anlattığında Falin masaya kendi imalatı olan bir şişe vodka koymuş. Ne olacak bu sosyalizmin hali Türk yoldaş diye sormuş. Resmi ilişkilerinin dostluğa dönüşmesi böyle başlamıştı. Özellikle ülke Moskova'dan ayrıldıktan sonra Falin'in arkadaşının özel hayatına burnunu sokmamaya özen göstererek yardım etmeye çalışmasını, hatta pek alışık olunmayan ve tavsiye edilmeyen şekilde kendisini sık sık evine davet etmesini hala minnette hatırlıyordu. Sorun şu ki temeller sanıldığı kadar sağlam değildi demişti Falin. Bir yandan yapıyı yükseltirken, üst katları en görkemli şekilde inşa etmeye çalışırken bir yandan da temelli kazmaya, pekiştirmeye uğraşıyorduk. Yani arabayı atların önüne koşmuştuk. Tabii olmadı. Peki bu durumu görmüyor muydunuz? Temel yoksa ya da sağlam değilse binanın yıkılacağını düşünmüyor muydunuz? Adam Ukraynalı zarafeti ve soğuk görünümüyle çatışan gürültülü bir Rus kahkahası patlatmış. Adamları üst katlara tekme tokat sokmuş, oturtmuşuz, kapıları da üzerlerine kilitlemişiz. Yüz milyonlarca insana, baylar sorry, meğer temeli yokmuş, binanın diyecek halimiz mi var demişti. Sonra birden ciddileşerek kederli bir sesle eklemişti. Tarihin tekerleğini bilmem ama zamanın tekerleğini tersine döndüremezsin. 1917'ye hatta 100 yılın başına dönüp bu defa aceleye getirmeden temeli bütün dünyaya yayılacak kadar geniş ve üzerine kurduğun bina yıkılmayacak kadar derin kazamazsın. Yani tarihte volantirizme yer olmadığını öğrendim ben. Marx, kapitalizmin kokuşmuşluğunu, adaletsizliğini, insansızlığını gösterdi. Sömürü biçimlerinden sadece biri olan kapitalist sömürüyü bence hiçbir burjuva ekonomistinin çürütemeyeceği kadar açık biçimde ortaya koydu. Yıkın bu düzeni, kurtulun dedi. Lenin'in kuşağı yıkmanın ve iktidarı almanın hem teorisini yaptı hem de pratiğini. Yıkması kolaydı. Koşullar da elverişliydi. Kuruluş için iktidarın yeterli olduğu düşünüldü. Ters giden, becerilemeyen işlerin faturası iktidardaki zaaflara yüklendi. Daha çok, daha yoğun iktidar peşinde koşuldu. İktidarın sınıfın elinde olmasının yetmediği görüldüğünde artık çok geç olmuştu. İktidar sınıfın elinde miydi? İşte bu da ikinci bir anahtar soru. İktidar işçi sınıfının değil, onun adına yola çıkmış olan kurtarıcıların, öncülerin elindeydi. En azından başlangıçta. Giderek kabiliyetsiz kariyeristlerin ve statükocuların eline geçtiğini burada da batıda da bilmeyen yok. Proletarya diktatörlüğünden proletaryayı çıkarınca geriye diktatörlük kaldı. İktidarın en saf, en yalın biçimi. Asıl sormamız gereken soru, iktidar gerçekten işçi sınıfında olsaydı bugün gelinen noktadan farklı bir yerde olup olmayacağımız bence. Sorumun çok temele indiğini ve tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama yine de sormaktan alamıyorum kendimi. Toplumun en yoksul, en geri bırakılmış sınıfı sosyalizm kuruculuğunu nasıl başarabilirdi? Bu soruya cevap vermek bir yana, sormaya cesaret edebilmem için de biraz vodkaya ihtiyacım var demişti Falin. Sonra vodka şişesini ortaya koyup her zamanki şakayı tekrarlamıştı. Ne olacak şu sosyalizmin hali Türk yoldaş? Sonraki günlerde sosyalist ülkelerden birbiri ardına kötü haberler gelirken ve Moskova için için kaynarken Ömer sık sık Falin'le konuşmalarını hatırlamış ve çocukların iskambil kağıtlarından yaptıkları sıra sıra evciklerin birine dokundun mu nasıl birbiri üstüne yıkıldıklarını düşünüp kederlenmişti. Büyük dalganın kendine de yaklaştığını ve bu dalganın önünde tutunamayacağını içten içe hissediyordu. Yine bir gün Falin'e, peki bütün bunların olacağını, işlerin kötü gittiğini, toplumda tuhaf bir donukluk, için için kaynayan bir şeyler olduğunu bilmiyor muydunuz? Örneğin merkez komitesindekiler onca teorisyen, onca deneyimli komünist, en iyiler farkında değiller miydi olayın? Belki inanmayacaksın ama çoğu farkında değildi. Farkında olanlar da aman suyu dalgalandırmayalım, statikoyu bozmayalım havasındaydılar. Bizim gibi daha alt kademeden gençler ise sorularımızı Kral Midas gibi kimseler duymasın diye bataklıktaki sazlıkları üfürüyorduk. Bir de yatak odalarımızda karılarımıza fısıldıyorduk. Sonra bir de baktık ki ne görelim. Bataklıktaki bütün sazlar Midas'ın kulakları eşek kulakları diye bağırmaya başlamış. Anlayacağın sen ben dahil günahsız olanımız yok. En azından sustuğumuz için günahkar sayılırız. Gorbaçov da aynı mekanizmanın parçası değil mi? Aynı yapıdan gelmiyor mu? Nasıl oluyor da? Ha bak işte o işçi sınıfının gerçek misyonunu üstlenmiş durumda. Yıkıcılık misyonu. Bunu becereceğinden de eminim. Bu defa yıkılan sosyalizm olacak. Bu seni dehşete düşürmüyor mu Falin?
Dehşete?
Hayır, sadece kederlendiriyor. Dehşete düşmüyorum. Çünkü burası siz kapitalist ülke komünistlerinin hayal ettiği cennet değildi. O cenneti sizler kendi kafalarınızda yaratmıştınız. Hepimizin ortak ve gerçek cenneti olan Ütopya'mız ise duruyor. Onu kolay kolay kimse yıkamaz. Güç günler geçireceğimizi seziyorum. Aklımızdan, hayalimizden geçemeyecek kadar güç günler. Bundan korkuyorum. Ama ne yapalım? Rus halkının kaderi hep trajik olmuştur. Trajedi hangi halka yakışır dersen, önce Ruslara, sonra Almanlara derim ben. Siz Akdenizliler farklısınızdır. Trajedinin anavatanı Ege olsa da tarih sizlerin üzerinden yağmur gibi akıp gider. Birazdan güneş parlar ve kurursunuz. Tek tek bireyleri kastetmiyorum tabii. İnsan olarak, birey olarak çok trajik kaderler olabilir. Seninki mesela dostum, özel hayatımla ilgili fazla şey bilmesem de sezebiliyorum. Benim söylemek istediğim toplumların, halkların kaderleriyle ilgiliydi. Leipzig'e gitmek üzere Moskova'dan ayrılmadan önce veda etmek için son kez buluştuklarında Falin bir şişe cevizli vodka bir de kitap getirmişti anı olarak. Bu kitaba bir göz at. 5 yıl önce yazmıştım bunu. Nasılsa basmayı kabul ettiler. Sonra da ortadan kalktı. Yeni baskısı da yapılmadı. O zaman ilgili komite eserin çok parlak bulunduğunu ama ortaya attığı sorular için zamanın henüz erken olduğunu bildirmişti. Şimdi ise çok geç oldu sanırım. Kitabı alıp başlığını okudu. Tarih boyunca sınıf iktidarının sınırları. Çok ilginç. Mutlaka okuyacağım Falin. Rusçam artık epeyce iyileşti. Göreceksin. Aslında tartışmak istediğim tarih falan değil. İşçi sınıfı iktidarının anlamı ve etik meşruiyeti. Siyaseten meşru olan insan tarih ve etik açılarından da meşru mudur sorusu ilgilendiriyor beni. Tabii kitapta çok şeyi üstü kapalı olarak bulacaksın. Ama daha önceki sohbetlerimizi düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. Bir tanıdığım vardı, daha doğrusu karım. Hani Moskova'dan ayrılmasını çabuklaştırmak için yardımcı olmuştun. O, iktidarın daha çok erkekleri ilgilendiren bir kötülük olduğunu söylerdi. Cinsel iktidar ve üstünlük kurma güdüsüyle siyasal iktidar arasında bağ olduğunu düşünürdü. Belki de pek haksız değildi. Onu üniversitedeki konferanslardan hatırlıyorum. Hoş ve akıllı bir kadındı. Soru soran, bağımsız bir kafası vardı. Şimdi nerede? Fransa'da gazetecilik yapıyor sanırım. Fazla görüşmüyoruz. Onun yanına Fransa'ya gitmeyi düşünmüyor musun? Ben olsam fırsatı kaçırmazdım. Önce DDR'ye girip bizimkilerle görüşmem gerekiyor. Çağırmışlar. Bakalım ne düşünüyorlar, neler planlıyorlar. Ağzım DDR'ye alışmış işte. Yani Leipzig'e demek istedim. Karımın yanına gitmeyi pek düşünmüyorum Falin. Aslında biz o zaman ayrılmıştık. Üstelik Fransa bana göre bir ülke değil. Fransızların horozlanmasından ve küstahlıklarından oldum bittim hoşlanmam. Dillerini biraz kötü konuşsam bile insanı küçümserler. Koşullar el verirse Türkiye'ye dönerim belki. Olmazsa Norveç'te düşünebilirim. Sanırım ben aldığım bir teklifi değerlendirip ilk fırsatta Fransa'ya atacağım kapağı. Nanter veya Paris üniversitelerinden birinde ders verme olanağı doğdu. Buralardan çıkıp biraz nefes almak, ufkumu genişletmek istiyorum. Sana gider ayak itiraf edeyim mi? Kafamızdaki bütün sorulara, bütün yanlışlara, bütün günahlarımıza rağmen Ütopya'mıza inanıyorum ben. Sadece Ütopya'ya değil, İnsanlığın ileride varacağı yerin hangi yoldan olursa olsun komünizmin ilkelerine ve tasavvuruna uygun olacağına da inanıyorum. Mesele o yolu yeniden düşünüp bulabilmek. Şu sıralarda Fransa böyle bir düşüncenin geliştirilebilmesi için en uygun ülkelerden biri gibi geliyor bana. Fırtınanın ortasında dalgalarla boğuşurken sandalı nasıl yapmak gerektiğini düşünemezsin. Bunun için daha sakin bir liman gerekir. Rus usulü 3 defa öpüşüp ayrılırken seni arayacağım Şerif yoldaş demişti. Kim bilir belki bir gün bir yerde yeniden karşılaşırız. Ömer Norveç'e gitmeyi daha önce hiç düşünmemişti. Falin'e söyler söylemez fikir birden tuhaf bir gerçeklik kazanmış, kafasını kurcalamaya başlamıştı. Ingrid Moskova'dan ayrıldıktan sonra birkaç kez mektup yazmış, mektupların gelmesi haftalarca sürse de ara ara haberleşmişlerdi. Geçmişteki ilişkilerine gönderme yapmayan dostça mektuplardı bunlar. 90 başlarında yazdığı son mektubunda Ingrid, kızım 7 yaşını bitirdi, okula başladı. Görsen severdin, seni hatırlaması için adı Turkina diyordu. Moskova'dayken daha önceki evliliğinden bir çocuğu olduğunu söylemişti. Onu yalnız büyüttüm demişti. Gelirken de babasına bıraktım. Demek ki döner dönmez yeniden evlenmiş diye düşünmüştü Ömer. Şu kuzeyli kadınların çocuk ve erkek ilişkileri gerçekten de tuhaftı. Her sevişmelerinden sonra Ingrid yarı şaka yarı ciddi bir gün korunmaktan vazgeçip ondan bir çocuk yapacağını söylerdi. Düşün hele bir derdi, kuzeyli, Tatar ve Akdeniz karışımı bir kız. Şakasına bile tahammülü yoktu bu çocuk bahsinin. Her defasında aklına umut gelir, içine nedenini kendisinin de bilmediği bir huzursuzluk, bir eksiklenme yayılırdı. Çocuk sahibi olmak ciddi bir iştir Ingrid. Biliyorum, bir tane büyüttüm. Ama babası vardı. Her zaman bir baba vardır Şerif.